Ayrım 32, Hayalet, Joe Nesbo, sayfa 379, 36. Bölüm. Hans Christian Simonsen turistlerin arasından sıkış tıkış geçerek opera binasının fiyordun ucunda yüzen bir buzdağı gibi görünmesine yol açan beyaz İtalyan mermeriyle kaplı zeminden yukarı çıktı. Çatıda etrafa bakınınca bir duvarda oturan Harry Hole'u gördü. Harry tek başınaydı. Çünkü turistlerin çoğu fiyort manzarasının keyfini çıkarmak için diğer tarafa gitmişti. Harry ise oturduğu yerden kara içlerine, şehrin eski ve çirkin kısımlarına bakmaktaydı. Hans Christian onun yanına oturdu. Harry okuduğu broşürden başını kaldırıp bakmadan "H.C." dedi. Bu mermere Carrara mermeri dendiğini ve opera binasının her Norveçliye 2000 krondan fazlaya mal olduğunu biliyor muydun?
Evet.
Don Giovanni hakkında bilgin var mı? Mozart, iki perdelik, kendini kadınlara ve erkeklere Tanrı'nın bir armağanı olarak gören genç, küstah bir zampara herkesi kandırır ve kendilerinden nefret etmelerine yol açar. Ölümsüz olduğunu sanır. Ama sonunda gizemli bir heykel gelip onun canını alır ve toprak ikisini de yutar. Birkaç gün sonra yeni bir prodüksiyonun premieri varmış. Burada yazdığına göre final sahnesinde koro şöyle şarkı söyleyecekmiş. Budur işte kötülük yapanın sonu. Bir günahkarın ölümü hep yansıtır hayatına. Sence bu doğru mu Hece?
Doğru olmadığını biliyorum. Ölüm hayattan daha adil değil maalesef.
Burada cesedi kıyıya vuran polisten haberin var mı?
Evet. Bilmediğim bir şey var mı?
Gustav'ın seni kim vurdu?
Harry broşürü elinden bırakarak, ah o gizemli heykel dedi. Kim olduğunu bilmek istiyor musun?
Sen istemiyor musun?
Bilmesem de olur. Önemli olan onun kim olmadığını, yani Oleg olmadığını kanıtlamak.
Hans Christian Harry'yi süzerek katılıyorum dedi ama böyle konuşman Harry Hole'un gayret geçtiği hakkında duyduklarımla örtüşmüyor.
Demek ki insanlar değişebiliyormuş.
Harry çabucak gülümsedi. Polis avukatı arkadaşınla konuşup soruşturmanın ne alemde olduğunu öğrendin mi?
İsmini henüz kamuya açıklamamışlar ama bütün havalimanları ile gümrük kapılarına haber verilmiş. Şöyle söyleyeyim, pasaportun pek işe yaramaz.
Mallorca gezisi yattı desene.
Aranılan biri olduğunu bilmene rağmen Oslo'nun bir numaralı turistik yerinde buluşmamızı neden istedin?
Küçük bir balık olarak öğrendiğim bir şey var Hans Christian. Test edip onayladım. Balık sürüsünün arasında olmak her zaman daha güvenlidir.
Yalnızlık daha güvenli diye düşünüyorsun sanıyordum.
Harry sigara paketini çıkarıp sarstı ve uzattı. Bunu sana Raquel mi söyledi?
Hans Christian başıyla onaylayıp bir sigara aldı.
Harry yüzünü ekşiterek ne kadar zamandır birliktesiniz diye sordu.
Epeydir. Canını acıtıyor mu?
Boğazın mı? Biraz enfeksiyon kapmış olabilir. Harry Hans Christian'ın sigarasını yaktı. Onu seviyorsun değil mi?
Avukatın sigarasından nefes çekme tarzı Harry'e onun herhalde öğrencilik zamanlarından beri pek sigara içmediğini düşündürdü.
Evet seviyorum.
Harry başıyla onayladı. Hans Christian sigarasından derin bir nefes çekerek ama sen hep oradaydın dedi. Gölgelerin arasında, gardıropta, yatağın altında.
Canavarmışım gibi konuştun dedi Harry.
Hans Christian evet öyle konuştum galiba dedi. Şeytan kovarcasına uzaklaştırmaya çalıştım seni ama başaramadım.
Sigaranın hepsini içmene gerek yok Hans Christian.
Sağ ol.
Avukat sigarayı fırlatıp attı.
Bu sefer ne yapmamı istiyorsun?
Ev soygunu dedi Harry.
Karanlık çöker çökmez yola çıktılar. Hans Christian Harry'i Grüner Lokka'daki Bar Boka'dan aldı.
Güzel araba dedi Harry. Aile arabası.
Hans Christian Norveç kurdum vardı dedi. Avcılık, kulübe bilirsin.
Harry başıyla onayladı. Güzel hayat dedikleri.
Bir Kanada geyiğinin toynakları altında can verdi. Kendimi avutmak maksadıyla bu bir Norveç kurdu için iyi bir ölüm şekli olsa gerek diye düşündüm. Yani işini yaparken ölmek.
Harry başıyla onayladı. Rien'e çıkıp dönemeçlerden geçerek Oslo'nun doğu kısmının en güzel manzaralı yerlerinden birine vardılar.
Harry karanlık bir evi göstererek işte burası dedi.
Farlar evin pencerelerini aydınlatacak şekilde çapraz park et.
Seninle?
Hayır dedi Harry, sen burada bekle. Telefonunu açık tut ve biri gelirse ara. Harry levyeyi alıp çakıllı bahçe yolundan eve doğru yürüdü. Sonbahar keskin gece havası, elmaların hoş kokusu, Harry bir an dejavu yaşadı. Bir bahçeye Einstein'i de gizlice girişini, Tresco'nun da Çit'in orada gözcülük etmesini anımsadı. Sonra birden başında kızıl derili başlığı olan karanlık bir silüet topallayarak, domuz gibi çığlık atarak üzerlerine gelmişti. Zili çaldı, bekledi. Kimse gelmedi. Yine de Harry evde birinin olduğunu hissediyordu. Levy'yi kilidin yanından kapı aralığına sokup dikkatli ağırlığını verdi. Kapı eskiydi, ahşap ve rutubetliydi. Kilidi de modası geçmiş türdendi. Harry daha sonra diğer elini kullanarak kimlik kartını eğik kilit dilinin iç tarafına bastırdı. Daha çok bastırdı, kilit birden açıldı. Harry içeri girip kapıyı ardından kapadı. Karanlıkta durup nefesini tuttu. Elinde ipliksi bir şey hissetti. Bu bir örümcek ağının kalıntısıydı muhtemelen. İçeride rutubet ve metrukluk kokusu vardı. Ama daha kekremsi bir koku da vardı. Hastalık, hastane, hasta alt bezleri ve ilaçlar. Harry el fenerini yaktı. Boş bir portmanto gördü. Evin içlerine girmeyi sürdürdü. Oturma odası pudrayla kaplanmış gibiydi. Duvarlarla mobilyaların renkleri emilerek alınmıştı sanki. Işık konisi odada gezindi. Işık bir çift gözden yansıyınca Harry'nin kalbi durdu. Doldurulmuş bir baykuş. Odanın geri kalanı kadar griydi. Harry evin daha da içlerine girmeye cesaret edince buranın da tıpkı o daire gibi olduğuna kanaat getirdi. Burada sıra dışı bir şey yoktu. Ama mutfağa ulaşıp da masada iki pasaport ve uçak biletleri görünce fikri değişti. Pasaport fotoğrafı muhtemelen yaklaşık 10 yıllık olsa da Harry o adamı radyum hastanesine yaptığı ziyaretten tanıdı. Kızın pasaportu yepyeniydi. Fotoğrafta neredeyse tanınmaz haldeydi. Solgundu, saçı da düz ve cansızdı. Biletler 10 gün sonraki bir Bangkok uçuşu içindi. Harry bodruma indi. Ardına bakmadığı tek kapıya doğru yürüdü. Kilitli anahtar vardı. Harry kapıyı açtı. Holde fark ettiği kokuyu tekrar aldı. Kapının yanındaki ışık düğmesine bastığında yanan çıplak ampul mahzene inen basamakları aydınlattı. Evde birinin olduğu hissi veya sezi. Harry Martin Pran'ın sabıkası olup olmadığını kontrol edip etmediğini sorduğunda Bellman biraz alayla ''Ha evet şu sezi meselesi'' demişti. Harry o hissinde yanılmadığını artık biliyordu. Aşağı inmek istiyordu ama bir şey onu engelliyordu. Mahzen. Harry'nin çocukluk evindekine benziyordu. Annesi karanlıkta iki çuval içinde tuttukları patateslerden getirmesini istediğinde Harry hiçbir şey düşünmemeye çalışarak aşağıya koşardı. Hava çok soğuk olduğu için koştuğunu hayal etmeye çalışırdı. Bir an önce yemek hazırlamaları gerektiği için koştuğunu, koşmayı sevdiği için koştuğunu, koşmasının aşağıda bekleyen sarı adamla ilgisi yoktu. O çıplak gülümseyen adamın uzun dili ağzına girip çıktıkça şapır şupur sesler çıkardı. Ama Harry'i durduran bu değildi, başka bir şeydi, rüya, mahzen koridorundan gelen çığ. Harry bu düşünceleri bastırarak ilk basamağa ayağını koydu. Uyarı niteliğinde bir gıcırtı duydu. Kendini yavaş adım atmaya zorladı. Levye hala elindeydi. Aşağı inince depoların arasından yürümeye başladı. Tavandaki ampulün ışığı zayıftı ve daha çok gölge oluşturuyordu. Harry bütün oda kapılarının asma kilitle kapatılmış olduğunu fark etti. Kim kendi mahzenindeki depoların kapısını kilitlerdi ki? Harry levyenin sivri ucunu bir menteşenin altına soktu, derin nefes aldı, çıkacak sesten ödü kopuyordu. Levyeye çok hızlı bastırınca kısa bir çatırtı koptu. Harry nefesini tutup kulak kabarttı. Evde nefesini tutuyordu sanki, çıt çıkmıyordu. Harry kapıyı hafifçe iterek açtı, burnuna o koku hücum etti. Parmakları iç tarafta ışık düğmesi buldu, bir an sonra da ışığa boğuldu, neon tüp lamba. Depo dışarıdan göründüğünden çok daha büyüktü. Harry burayı tanıdı. Daha önce gördüğü bir odanın kopyasıydı. Radyum hastanesindeki laboratuvarın. cam balonlu tezgahlar ve test tüpü standları. Harry büyük bir plastik kutunun kapağını açtı. İçerideki beyaz tozda yer yer kahverengi toz zerreleri vardı. Harry işaret parmağının ucunu yalayıp toza batırdı. Sonra da diş etlerine sürttü. Acı, keman. Harry irkildi, bir ses tekrar nefesini tuttu. İşte oradaydı, biri burnunu çekiyordu. Harry koşarak geri dönüp ışığı kapadı ve Levi'yi hazır tutarak karanlıkta eğildi. Tekrar biri burnunu çekti. Harry birkaç saniye bekledi. Sonra hızlı ve sessiz adımlarla depodan çıkıp seslerin geldiği tarafa doğru yürüdü. Soldaki bir depo. Harry sağ elinde levye ile yaklaştı. Parmak uçlarına basarak kapıya gitti. Kapının üstünde tam Harry'nin çocukluk evindeki gibi tel örgüyle kapatılmış ufak bir gözetleme deliği vardı. Tek fark bu kapının metalle sağlamlaştırılmış olmasıydı. Harry el fenerini hazır tutarak kapının yanındaki duvara yaslandı. Üçe kadar saydı ve feneri yakarak deliği aydınlattı. Bekledi. 3 saniye sonra kimse ışığa doğru ateş etmeyince veya saldırmayınca Harry yüzünü tel örgüye yaslayıp içeri baktı. Tuğla duvarlarda gezinen huzme bir zinciri aydınlattı. Bir şiltenin üstünden hızla geçti ve aradığı şeyi nihayet buldu. Bir yüz. Kızın gözleri kapalıydı. Hiç kımıldamadan oturuyordu. Buna alışkınmış gibi. El feneriyle incelenmeye. Harry çekinerek "İrene?" diye sordu. Tam o anda Harry'nin cebindeki telefon titreşmeye başladı. 37. bölüm. Saatime baktım. Dairenin altını üstüne getirmeme karşın Oleg'in zulasını bulamamıştım. Ibsen'ın da 20 dakika önce gelmiş olması gerekirdi. O sapık hele gelmesindi. İnsan kaçırma ve tecavüzden müebbet yerdi. Irene'yi Oslo merkez garına geldiği gün prova odasına götürmüş, Oleg'in kendisini orada beklediğini söylemiştim. Oleg orada değildi elbette ama Ibsen oradaydı. O Irene'yi zapt ederken ben de kıza iğneyle uyuşturucu zerk etmiştim. Rufus'u düşünmüştüm. Bunun en iyisi olduğunu, Irene sakinleşince de onu Ibsen'in arabasına taşımaktan başka işimiz kalmamıştı. Bagajda Ibsen'in bana getirdiği yarım kilo mal vardı. Pişman mıydım? Evet, 1 kilo istemediğime pişmandım. Hayır, tabii ki pişmanlıklarım vardı. Tamamen duygusuz değildim. Ama lanet olsun, bunu yapmamalıydım diye düşününce Ibsen'in Irene'ye iyi bakacağını söylüyordum kendime. Ibsen onu kendi çarpık tarzıyla seviyor olmalıydı. Hem zaten artık çok geçti. Artık esas mesele malı kullanıp sağlığıma kavuşmamdı. Bedenimin ihtiyaç duyduğu şeyi elde edememek benim için yeni bir deneyimdi. Şimdiye kadar hep neyi istersem elde ettiğimi fark ettim. Gelecekte de böyle olmayacaksa oracıkta ölmeyi yerlerdim. En azından genç ve güzelken, dişlerim düzgün sayılırken ölmüş olurdum. Ibsen gelmeyecekti, bunu artık biliyordum. Mutfak penceresinin önünde durup sokağa baktım. Ama o İbnet oradan eser yoktu. Ondan da, Oleg'den de. Herkesi denemiştim, tek bir kişi kalmıştı. Bu seçeneği uzun süre görmezden gelmiştim, korkuyordum. Evet, gerçekten. Ama onun şehirde olduğunu biliyordum. Irene'nin ortadan kaybolduğunu öğrendiği günden beri buradaydı Stein. Üvey ağabeyim. Tekrar sokağa baktım. Hayır, onu arayacağıma ölürdüm. Saniyeler geçti. Ibsen gelmiyordu. Lanet olsun, böyle hasta olmaktansa ölmek daha iyiydi. Tekrar gözlerimi ovuşturdum ama göz çukurlarımdan çıkan böcekler göz kapaklarımın altına kaçıp yüzümün her tarafında gezinmeye başladılar. Ölmek o kadar da cazip gelmemeye başlamıştı. Final beklemedeydi. Stein'i aramak mı yoksa ölmek mi? Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Telefon çalmaya başlayınca Harry feneri söndürdü. Arayanın Hans Christian olduğunu gördü. Hans Christian Harry'nin kulağına kaygıdan boğuklaşmış bir sesle "Biri geliyor" diye fısıldadı. Bir adam bahçe kapısının önüne park etti. Şimdi de eve doğru yürüyor. "Tamam," dedi Harry, "sakin ol. Bir şey görürsen mesaj at. Bir terslik olursa da kaç." "Kaçmak mı?" Hans Christian gerçekten alınmış gibiydi. "İşlerin sarpa sardığını görürsen kaç, tamam mı?" "Neden?" Harry telefonu kapadı ve el fenerini tekrar açıp tel örgüye doğru tuttu.
Irene. Kız fal taşı gibi açık gözlerini kırpıştırarak ışığa baktı.
Beni iyi dinle, adım Harry. Polisim ve seni kurtarmaya geldim ama biri geliyor. Buraya inerse bir şey olmamış gibi davran, tamam mı? Çok yakında seni buradan kurtaracağım Irene, söz veriyorum.
Kız sende şey var mı diye mırıldandı ama Harry gerisini duyamadı.
Ne var mı?
Sende keman var mı?
Harry dişlerini gıcırdattı. Biraz daha dayan diye fısıldadı.
Merdiveni koşarak çıkıp ışığı kapadı. Kapıyı iterek aralayıp dışarıya göz attı. Ön kapının tamamını görebiliyordu. Birinin dışarıdaki çakıllı yoldan ayağını sürüyerek yaklaştığını duydu. O kişi tek ayağını peşi sıra sürüklüyordu. Yumru ayak. Sonra kapı açıldı, ışık yandı. İşte oradaydı. İri yarı, toparlak, tombul. Stig Nybak. Radyum Hastanesi bölüm başkanı. Harry'i okuldan hatırlayan, Tresco'yu tanıyan, siyah çizikli alyansı olan, içinde sıra dışı bir şey bulmanın imkansız olduğu bir bekar evinde yaşayan ama aynı zamanda ailesinden kalma satmadığı bir evi de olan.
Nybak ceketini askıya asıp elini uzatarak Harry'e doğru yürüdü, birden durdu. Elini önünde gezdirdi. Alnında derin bir kırışıklık belirdi. Öylece durup kulak kabarttı. Harry bunun sebebini anladı. İçeri girerken yüzünde hissettiği ve örümcek ağı sandığı şey başka bir şey olsa gerekti. Nybak'ın davetsiz misafiri olup olmadığını anlamak için hole gerdiği görünmez bir iplik.
Nybak şaşılacak bir hız ve çeviklikle bir dolaba doğru atıldı, elini içeri soktu, bir şey çıkardı. Donuk metali parıldayan bir şey, pompalı tüfek.
Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Harry pompalı tüfeklerden nefret ederdi.
Nybak kapağı açık bir fişek kutusunu dolaptan çıkardı. Büyük kırmızı iki fişeği baş ve işaret parmaklarıyla tuttu. Harry'nin beyni hızla çalışsa da iyi bir fikir bulamıyordu. Bu yüzden kötü fikri seçti. Telefonu çıkarıp tuşlara basmaya başladı.
Korna çal ve o...
Lanet olsun, yanlış yazdım. Nybak'ın tüfeği kırmasıyla çıkan metalik tıkırtıyı duydu.
Sil, neredesin?
E ve O yerine A ve D. Nybak'ın fişekleri yerleştirdiğini duydu.
Adam far ışıklarına...
Bu küçücük tuşlara başlayacağım şimdi, haydi...
Namluya mermi sürüldüğünü duydu.
Çıkana ke...
Yanlış.
Nybak'ın ayağını sürüyerek yaklaştığını duydu. Yeterince zamanı yoktu. Hans Christian'ın hayal gücünü çalıştırabileceğini umması gerekecekti.
Dar, bekle. Gönder tuşuna bastı.
Nybak'ın pompalı tüfeği omuz hizasına kaldırdığını görebiliyordu. Eczacının bodrum kapısının aralık olduğunu fark ettiğini düşündü birden. Tam o sırada korna çalındı. Yüksek sesle, ısrarla Nybak irkildi. Yol manzaralı oturma odasına baktı, duraksadı, sonra odaya girdi.
Korna tekrar çalındı ve bu kez susmadı.
Harry bodrum kapısını açıp Nybak'ın peşinden gitti. Parmak uçlarına basmasına gerek yoktu. Korna sesinin ayak seslerini bastırdığını biliyordu. Nybak'ın perdeleri açmasını kapıdan seyretti. Hans Christian'ı Station arabasının güçlü ksenon farları odayı köreltici ışığa boğdu.
Stig Nybak dört uzun adımla yaklaşan Harry'i ne gördü ne de duydu. Gözlerini ışıktan korumak için elini siper etmişti.
Harry kollarını Stig Nybak'ın omuzlarına dolayıp tüfeği kaptı ve namluyu adamın tombul boynuna yanlamasına dayadı. Dizlerini onun bacaklarının arkasına dayayıp ittirerek birlikte yere düşmelerine yol açtı.
Nybak nefes almaya çabalıyordu.
Hans Christian artık korna çalmasına gerek olmadığını anlamış olmalıydı. Çünkü korna sesi kesildi ama Harry baskı uygulamayı sürdürdü. Ta ki Nybak'ın hareketleri yavaşlayana ve adam güçten düşer, dermansızlaşır gibi görünene dek.
Harry Nybak'ın bilincini yitirmekte olduğunu biliyordu.
Stig Nybak'ın insan kaçıran ve kemanın mucidi olan kişinin beyni birkaç saniye daha oksijensiz kalırsa hasar görecekti. Bundan birkaç saniye sonra da adam ölecekti.
Harry durum değerlendirmesi yaptı.
Üçe kadar saydıktan sonra tüfeği tutan iki elinden birinin parmaklarını açtı. Nybak sessizce yere yığıldı.
Harry bir sandalyeye soluk soluğa oturdu. Kanındaki adrenalin seviyesi düşerken çenesiyle boynu tekrar acımaya başladı.
Giderek daha çok acıyorlardı.
Harry acıyı aldırmamaya çalışarak T, A, M, A ve M'ye basıp Hans Christian'a mesaj gönderdi.
Naybak hafifçe inlemeye başlayarak Jen'in pozisyonuna geçti. Harry onun üstünü aradı. Adamın ceplerinde bulduğu her şeyi kahve sehpasına koydu. Cüzdan, cep telefonu ve reçeteli ilaç şişesi, Zestril. Harry dedesinin kalp krizini önlemek için bu ilacı kullandığını hatırladı. Hap şişesini ceket cebine tıkıştırıp pompalı tüfeğin namlusunu Naybak'ın soluk alnına dayadı ve ayağa kalkmasını emretti. Naybak Harry'e baktı, bir şey diyecek oldu ama sonra vazgeçti. Güçlükle ayağa kalktı, olduğu yerde sallanıyordu. Harry onu arkasından hole doğru itince Naybak nereye gidiyoruz diye sordu. Aşağı dedi Harry. Stig Naybak hala yalpaladığından Harry elini adamın omzuna koyarak ona yardımcı oldu. Tüfeği de sırtına dayadı ve gürültüyle mahzene indiler. Harry'nin Irene'yi bulduğu odanın kapısının önünde durdular. ''Ben olduğumu nereden bildin?'' ''Yüzükten'' dedi Harry. ''Kapıyı aç.'' Naybak cebinden çıkardı anahtarı, asma kilidi sokup çevirdi. İçeri girince ışığı yaktı. Irene yer değiştirmişti. Onlara en uzak köşeye sinmişti, titriyordu ve bir omzunu kaldırmıştı. Birinin ona vurmasından korkar gibiydi. Ayak bileğine takılı pranga bir tavan kirişine çiviyle tutturulmuştu. Harry zincirin Irene'nin odada serbestçe hareket edebileceği kadar uzun olduğunu fark etti. Zincir Irene'nin ışığı açabileceği kadar uzundu. Irene karanlığı yeğlemişti. ''Onu serbest bırak'' dedi Harry. ''Prangayı da kendine tak.'' Naybak öksürdü, ellerini kaldırdı. ''Bak Harry.'' Harry ona vurdu. Tamamen gözü döndü ve ona vurdu. Cansız metalin ete vurmasıyla çıkan tok sesi duydu ve tüfek namlusunun Naybak'ın burnunu kanattığını gördü. Harry fısıldayarak, güçlükle konuştuğunu hissederek, ''Adımı bir daha söylersem bu tüfeğin ters tarafıyla beynini patlatıp duvara saçarım.'' dedi. Naybak titreyen ellerle prangayı çıkarırken Irene öylece kas katı ve ilgisizce durup uzaklara baktı. Bütün bunlar onu hiç ilgilendirmiyordu sanki. ''Irene'' dedi Harry. ''Irene.'' Irene uyanır gibi oldu ve Harry'e baktı. ''Git buradan.'' dedi Harry. Irene gözlerini ovuşturdu. Harry'nin çıkardığı sesleri yorumlamak, o sözcükleri anlamak için tamamen odaklanması gerekiyordu sanki. Eylemde bulunmak için de. Ağır ağır, sabit bakışlarla uyur gezer gibi yürüyerek Harry'nin yanından geçip mahzen koridoruna çıktı.
32. ayının sonu. Sayfa 392.